2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba Mesut Çevik.
Merhaba Enis Krazoğlu.
Bugün gene teknoloji ve oyun dünyasını ikisi birde nabzını ölçeceğiz.
Acaba bu espriye güldünüz mü onu da merak ediyorum.
Bir espri değildi ki, gerçeklerden bahsettik. Sen Mesut Çevik'sin, ben Enis Krazoğlu'yum. Sevgili Mesut Çevik, ilk haber senle başlayacak tabii biliyorum ama 2018 olmuş sene, hala da intro. İzleyicilerden şikayetler var. Bir şikayet daha benim göbeğimle alakalı. Gittikçe şiştiğime dair geçen bölüm yorumlar gördüm. Çok moralim bozuldu. Şişmiyorum arkadaşlar gittikçe.
İntro ile girdi
bir
ama
saniye, olay başka. Açıklama yapıyorum bir saniye. Gittikçe şişmiyorum. Sadece geçen bölüm biraz fazla yayılmışım. Siyah koltuklar vardı, siyah yastıklar. Siyah tişörtle birleşince öyle oldu. Bak.
Yalnız harbi izledim. İnanılmaz görünüyorsun abi böyle.
Bayağı evet, kodaman gibi olmuşsun.
Evet.
Böyle gittikçe ya biz şimdi o işleri halledeceğiz diye. Öyle bir adama dönmüşüm.
Evet. Fantastik böyle. Evet, şişiyor gerçek yani. Şu an göbeğini falan içeri çekiyor. Zor duruyor yani.
Evet haberler.
Çok enteresan bir haberle başlıyoruz. Başlıkta da gördünüz. Bu clickbait değil bakın, bunu hep söylüyorum ben. Abi clickbait Mesut demeye başladılar bana. Niye böyle bir şey kaldı ya?
Ya insanlar onu anlatacağım ben sana.
Tamam anla. Anlatacağım. En sonunda konuşacağız. Bölümün benim de minibüsle ilgili bazı anılarım var. Burada bazı insanlar da bulunacağım.
Tamam.
Bir haftadır minibüsle gelip gidiyorum da arabayı evde bıraktım.
Tamam. Ay ne oldu? Normal insanlar arasında karışınca sıkıntı
yaşadım. Eşim şey diyor artık. Düşün öyle olaylar yaşıyorsun ki. Diyor bir gün seni debim atacaklar dışarı. Neyse. İlk haberimiz Çin'le ilgili arkadaşlar. Şimdi Çin'in insanlarını böyle denetleme, izleme konusundaki haberlerimizi görüyorsunuz. İşte düşüncelerini okuyup, evet. Stres durumlarını ölçüp ona göre işte izne çıkartmalar, fabrikadaki verim arttırmaya çalışmalar, kamerayla insanları metre metre takip edebilmeler falan yerleşik kamera sistemleri. Çünkü Çin'deki aslında bütün kamera sistemleri tek bir merkezden kontrol edilebiliyor. Sen evine taksan bile biz göreceğiz diyorlar. Bir Golden Key var.
Süper abi.
Şimdi ise bambaşka fantastik bir seviyeye ulaşmışlar. Çin şehrinde Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'nde Profesör Song Bifeng, herhalde doğrudur yani doğru okumuşumdur diye düşünüyorum. Çünkü Çinli isimleri birazcık telaffuz zor oluyor. Güvercin kodaklı bir projeyle arkadaşlar güvercin robotlar geliştirmişler. Üstlerinde GPS vericileri, alıcıları, yüksek çözünürlükte kameralar olan insanları takip ediyorlarmış.
Ya bu Çinli vatandaşlar ne alıp be? Bu Çinli vatandaşlar ne yapıyor abi?
Ben de anlamadım. Hepsi mi alayım sorunu ne
ben
yapayım?
Ben de anlamadım. Hepsi böyle bıçaklayarak mı geziyor yolda? Yani, günaydın çat soktum. Günaydın sana da bir faça atayım falan.
Bir
böyle
güvercinin hareketlerinin %90 oranında taklit edebiliyormuş bu robotlar. Ve fark edilmeden çıp
Çin'in
seni takip ediyor.
Çin'in siyasi şeyi bilmiyorum. Ama yani sonuçta hani acaba Çin'de çok büyük bir devrimci grup var da onun üyelerini tespit etmeye mi çalışıyorlar? Nedir bu Çin'in yani kimileri insanlar şey mi acaba? Ulan çok kalabalıklar denetleyemiyoruz bu konusu var.
Kendi insanın üstünde rahatlıkla deniyor abi bunu. Ondan sonra Türkiye'de bir gün bir kuş yakalayacaksın belki. Ve şey robot çıkacak yani Çin'den uçu uça gelmiş. Göçmen kuşların arasında dünyayı dolaşabilirler yani.
Her koyun kendi bacağını ısırır diye bir laf var ya. Artık Çin'in bileceği iş yani. Çin'de bu kadar haber olmuyordur ben söyleyeyim. Biz her hafta Çin konuşuyoruz.
Çin'de haber olmuyordur zaten.
Çin'de haber olmuyor. Yapacak bir şey yok. Acaba Çinli izleyiciler arkadaşlar Çin'de izliyorsanız yayın bunları. Bizi izleyip gerçi bizi de izleyebiliyorlar mı onu da bilmiyorum.
Yok öyle bir dünyaları yok
VPN onların. VPN DNS vardır
VPN
canım.
VPN falan var da kısıtlı. Bayağı kısıtlı ya.
Benim Çin'de yaşayan arkadaşım var sorarım ona.
Bizim bile VPN'ler kısıtlı abi. Birçok VPN çalışmıyor. Hatta bize şeyde kızıyorlar. Sakın ücretsiz VPN'lerin haberini yapmayın diye.
Sizden takip edip.
Bizden takip edip biliyorlar diye.
BTK kapatıyor falan böyle.
En son Proton'u kapattılar falan diyorlar ama ben kullanıyorum.
Onu kullanmak için şunu hala kullanıyorum diye.
Hala çalışıyor. DARPA biliyorsunuz Amerikan savunma sanayi için çok gelişmiş teçhizatlar üretmekle sorumlu birim bu. Bayağıdır bir haberini yapıyoruz yani. Biliyorsunuzdur o yüzden diyorum. Bizim izleyicimiz bilir. Ama
ben
Enis bazen bilmeyebiliyor. DARPA oldukça enteresan bir tekerlek sergiledi. Aslında biz yani havayla şişirilmemiş havasız tekerlekleri görmüştük. Patlamayan tekerlek diye geçenleri. Sert materyallerden ya da 3 boyutlu yazıcılardan oluşturulan materyallerden oluşuyorlardı. Böyle çeşitli geçmeli arı petene benzer yapıları vardı. Patlamıyordu tekerlek dönerken. Şimdi onu daha da ileri götürmüşler. Tekerlek isterseniz palete falan dönüşebiliyor. Üçgen yapıya bürünüyor.
Şekil veriyorsun yani.
Karda marda giderken araç batmıyordu. Daha böyle çamurlu bataklık bir arazide daha rahat ilerleyebiliyorsun. Süspansiyon sistemini geliştirmişler. İçeridekiler hiçbir şey hissetmiyorlarmış o sırada. Yani sert bir tekerlek de değil. kendisi yaylanıyor, ediyor. Düğmeye abi, basıyorsun,
benim
değişiyor.
Benim bildiğim tek bir şey var. Her koyun kendi bacağına sınır.
Yalnız var ya, her şey yanımı getiren adam aynen.
Bak ben bilmem. Bunu Amerikalılar düşünsün.
Yalnız yani teknolojinin en güzel tarafı hareket halindeyken de değişebilmesi.
Evet.
Bu ileride ya şimdi biz bunları tabii askeri teknoloji olarak görüyoruz ama bir 20 yıl sonra 30 yıl sonra ben sana söyleyeyim. Araban giderken kar yağışı tespit edildi diyecek. Hop lastikler bence dönüşecek yani sonradan halka iniyor bir şekilde.
Doğru. Yani evet bir noktada gelecek onlar.
Çünkü onlar uçanını kullanmaya başlıyorlar o sırada falan.
Ya mesela şey göreceksin mesela Tofaş'ta drift atanları görüyorsun ya mesela böyle drift atarken hemen palete çevirecekler falan yani. Ama zihniyet
değişmiyor. Aynen devam.
Evet, Tofaş uçuyor falan havada böyle ama hala drift atmaya çalışıyor.
Aynen o, bak dediğin gibi zihniyet aynı kalabilir.
Havada şeyi görüyorsun böyle ters takla atanları görüyorsun falan. O zaman ben geçeyim oyun haberlerinden. Şimdi bugünkü oyun haberlerinde böyle çok spesifik şeyler yok ama sektörü içten yansıtacak güzel haberler olduğunu düşünüyorum. İlki Ubisoft'la alakalı. Geçtiğimiz konferanslarda gördük ki aslında şöyle bir şey var. Herkes bir stream servisine geçme arayışında. Yani bildiğiniz gibi stream ederek oyun oynamak sanki böyle bir canlı yayın izliyormuş gibi herhangi bir donanıma ihtiyaç kalmadı. Yani çok basit bir donanımla telefondan belki de son teknoloji oyunları oynayabileceğiniz evet. Bir sistem aslında bu sistem. PS Now diye bir örneği var. En çok kullanılan örneği o. Ya PlayStation'da geçti ama çok sağlıklı değil. Bunu söyledik zaten.
Değil,
Türkiye'de
evet.
De henüz aktif olan bir sistem değil. Ubisoft da bununla ilgili konuşmuş. Ubisoft'un işte yardımcı başkanı bununla ilgili demeçlerde bulunmuş bir toplantıda. Şöyle çok mantıklı bir sistem olduğunu söylüyor ama sistemin eksisi şu, nasıl kar elde edileceği belirsiz diyor. Şu an tüm şirketler bu sisteme çok sıcak diyor. Servis olacak diyor. Aylık bir ücret olacak ama diyor. Şimdi bu diyor servisi yapan adam için çok karlı bir şey diyor. Fakat diyor işin diyor yayıncı kısmı diyor. Şimdi Ubisoft hem bir yayıncı hem de bir yapımcı aslında. İki kimliği de var yani. Yayıncı kısmından bir sıkıntı yok diyor. Fakat yapımcı tarafından bakarsanız diyor o kadar karlı bir iş değil bu diyor. Yani kimse gidip de şunu demez yani ben bu oyunu servise sokayım demez. Onun yerine oyunu satışa çıkartmak tabii. Her zaman daha karlı bir iş diyor. Tabii bir de onların şöyle bir hinlikleri var düşündükleri. Eğer diyor servis sistemine geçerseniz diyor ek modellerden de feragat ediyorsunuz diyor. Yani işte efendim söyleyeyim 3 lira daha ver şunu aç 5 lira daha ver şunu aç modeli de bitmeye başlıyor
çünkü
diyor.
Çünkü oyun senin olmadığı için umursamıyorsun onları.
Yani evet bu da yapımcı için çok karlı bir model değil yani hı-hı. Vazgeçiyorsun. Kesinlikle çok iyi bir teknoloji. Yani bugün bizim oyunumuzu oynayan 150 milyon insan vardır. Bunların hepsine diyor oynayamayan insanlara bile diyor yani şu anda mesela sen bilgisayarın yok diye oynayamıyorsun diyor. Ben sana şunu oynayabileceksin desem diyor. Yarın iyi olursun aslında elindeki cihazla oynamak için diyor. Hakikaten de olur bir sürü insan. Ben de olurum, sen de olursun.
Abi yani. O zaman yani Switch gibi cihazların demoda olduğunu görebilirsin yani ileride.
Evet aynen öyle. Zaten Switch değil her şey demoda evet. Olur ki. Şimdi konsol biter yani öyle bir şey olursa.
5G teknolojisinde en çok üstünde durdukları şey neredeyse gecikme yok diyorlar. O kadar düşük gecikme süreyle haberleşebileceksin diyorlar.
Ama
sistemde.
Oyunda işte neredeyse de kurtarmıyor.
Evet ama yani... Orada öyle bir şey ki abi bazen aslında bir farkında olmadan izleyenlerimiz deli gibi gecikmelerle oyun oynayabiliyorlar. Yani nasıl evet, gecikme evet. Oluyor? Konsoldan siz televizyonunuza aktarıyorsunuz. Televizyonunuzda deli gibi bir aslında gecikme var. Sen farkında olmadan bir tepkisellik sıkıntısı yaşıyorsun ama fark edemiyorsun bunları. Çünkü eninde sonunda biz işte milisaniyelerden bahsediyoruz yani burada.
Televizyonda genelde 5 milisaniyedir hani standartta. Evet. 5 milisaniye çok tavsiye edilmez oyuncu için.
Şimdi düşün şöyle bir durum olduğunu. Elindeki cihazda 5 milisaniye tepkisellikle
oynarsın evet. 5 milisaniye yani cep telefonunda tercih edilebilir bir şey.
Gerçekten yani ama bir yüzünü falan oynadığını düşün çok da keyifli olur yolda.
Buradaki en büyük sıkıntı şu yani şimdi stream servisinde hep şöyle problem var. Hep konuştuğumuz bir şey aslında bu. Şimdi Netflix kullanıyoruz Türkiye'de mesela. Spotify kullanılıyor. Hadi Spotify'da stream servisi sayıyorum bir noktada. Abi şimdi oyunda çok fazla firma var. Şimdi EA'in kendi platformu
tabii,
var.
Doğru.
Steam'in mesela platformu var ama kendi oyunu yok. Yani var ama 3 tane oyunu var. Adam 10 milyon oyun satıyor yani. Şimdi Steam mesela nasıl stream'e geçebilecek? Yani kendi ürünlerini satan firmalar avantajlı. Ubisoft bugün der ki Ubisoft oyunlarını buradan oynayabilirsin. EA de bunu der ama diğer firmalar ne yapacak? Onlar satacak mı satmayacak mı? Yani
abi Steam geçmediği sürece tam yaygınlaşmaz.
Aynen öyle.
Evet.
Bence de öyle. Steam burada en kilit noktayı oluşturan ekip. Daha alternatif şeyler çıkacak mı? Yani bir anda 50 bir servise birden mi yolacağız biz yani? Hani ucuz olsun derken her ay 150 lira verirken bulacağız kendimizi.
Şimdi soru stream
işaretleri.
Sistemlerinin en rafine hali.
Xbox, Sony onlar
tabii,
da var.
Stream servislerinin en rafine hali aslında film sektöründe var. Yani Netflix gibi, Hulu gibi servislerle.
Ama orada da mesela şimdi işler karışıyor.
Şimdi ben de sana onu diyeceğim. Yani aslında orası da belli bir süreden sonra inanmıyorlardı sektöre çünkü böyle bir şeyin olacağına. Baktılar ki tutuyor bu sefer bütün yapımcılar.
Evet,
dediler ki abi biz de kendimiz yolumuzu bulalım dediler. Aynı oyun sektöründe olduğu gibi. Oyun sektöründe yıllardır böyle aslında.
Yıllardır öyle evet. Yani ama oyun sektörü onu kaldıramaz diye tahmin ediyorum. Çünkü oyunla film arasında çok büyük farklar var. Ya. Film gibi hani daha... Kısır bir, kısırdan kastım süre anlamında söylüyorum yani film eğlencesi, oyun eğlencesi biraz daha farklı yani. Hani filmde aynı anda 3-5 servise üye olup hakkını alabilirsin. Her gün bir film seyredersin hepsinde ama oyunda mesela her gün bambaşka bir oyun oynayacak süre bulabilir misin? O sürenin karşılığında kaç para isterler senden çok soru işareti var kafada.
Ya şimdi film izlerken hiçbir şey öğrenmene gerek yok. Hiçbir şey yapmana da gerek yok. Yatıyorsun ve o yani senin için akıyor, bitiyor, eğleniyorsun. Eğlencesi o şekilde.
Ve bitiyor. Yani evet, biten bitiyor. Bir şey yani oyun kadar...
Şimdi uzun oyunlarda sürmüyor. Şöyle bir sıkıntı var. Bir oyunu indirdiniz. Sizin oyuna tam hakim olmanız için zaten bir kontrolleri öğrenmen gerekiyor, haritayı öğrenmen gerekiyor, FPS oyunuysa filan savaşacaksın edeceksin falan filan. E zaten dediğin gibi FPS oyununda bile bugün haritaları filan öğreneyim desem adam bir ayını harcıyor. Hani tüm haritaları öğrenip iyi bir yere gelebilmek için. Ondan ona zıplayarak hiç bu oyunda profesyonel olamazsın online oyunlarda. Ha şöyle oyunlarda güzel olur, konulu oyunlarda. Onlarda biliyorsun daha ilk dakikalarda alışıyorsun kontrollere, bir şey oluyor zaten, alıştırma evresi oluyor. Sonra dümdüz oyun seni nereye götürürse oraya gidiyorsun. Onlar bakalım. İçin ideal de FPS tip oyunlarda zaten ben kullanıcının çok tercih edeceğini düşünmüyorum. Yani orada bence, her türlü gecikme önemli.
Bence olay çok tercihe de kalmayacak bir noktadan sonra ya. Bana öyle geliyor. Çünkü ileride, orada, evet. Orada şöyle bir şey var yani. Sen PC'den oynuyorsun, Ethernet kablonla falan orada online dönüyor. Yani serverlar falan bambaşka ya, konular var.
Konuşması bence en zor. Güzel sistem hala ben size söyleyeyim. EA Access Game Pass gibi bilgisayarı indir. Öyle abi.
Ben sana diyorum ki donanımı ortadan kaldırmak için bu sistemler geliyor. Sen bilgisayarını indir.
Tamam, donanımı ortadan kaldırmak diyorsun da mesela bugün Switch'te Tegra dediğimiz mobil platformlar için geliştirilmiş olan bir yonga var. Hı. Zamanında geliştirildi. Çok ısınıyor. Çok küçük yere sızaplı edemiyoruz. Tablete pek uygun değil dediler. Kullanmadı firmalar. Grafikler kötü mü? Değil. Aslına bakarsan yakın zamanda zaten şeye de gerek kalmayabilir. Stream edeceğiz abi demeye de gerek kalmayabilir. Ama küçücük çipin sunduğu güç.
Teknoloji de eş zamanlı gelişiyor be abi.
Öyle.
Öyle olsa 1070-1080
bana sorarsan oyunlar diye. Öyle gelişmedi. O yüzden Switch'te, Tegra'da hala oyun oynayabiliyorsun. Çünkü öyle abi. Oyunlar dediğimiz gibi gelişemiyor. Stüdyoların orada çok dediği bir şey var. Bunu genelde böyle grafik konuşurken hep söylüyoruz. Belki bıktı arkadaşlar ama adamlar şunu söylüyor. Tamam evet güç artıyor. Müthiş. Gerçekçi grafikler yapabiliyoruz ama benim oyun yapma sürem uzuyor bu sefer.
Evet.
Biz o yüzden hala daha filmimsi oyunları Sony'den falan görüyoruz. Neden? Adamın uzun bir süresi var. Konsolun ömrü boyunca zaten bir yerde çıkarsam yine satacağım diyor. Mesela Last of Us PlayStation 3'ün artık hık diye böyle ölmeden önceki son gününde çıktı. Deli gibi sattı. Efsane haline aldı. Ondan öyle bir şansı var çünkü kendi konsolu için oyun geliştiriyor. Ama diğer stüdyonun öyle bir şansı yok. Her yıl oyun çıkartmak zorunda. Kimse geliştirme de sinematik görünen düştüm. Tek tek sakalını saydığınız karakterlerle uğraşmıyor tarafta. O da bir gerçek.
Oyunun kaliteli olsun da gözükmesi de olursa.
Öyle abi bugün yani. Indie game'lerin yükselişi günündeyiz. Indie game'ler aslında ta Sega Genesis zamanlara geri döndüler yani bakarsan. Oyun olayı tamamen farklı bir yerde.
Neyse sen devam et, ben sonraki haberi sonra söylerim. Bunu uzun konuştuk bayağı.
Tesla'nın Türkiye'de açacağı ilk mağazanın yeri belli oldu arkadaşlar. Şimdi başlıklar hep böyle atıldı. Neresi diyorsun? Bizim donanım haberdeki haber bence en fantastik olanı. Çünkü haber şöyle uzun fotoğraflarla filan. Enis'cim bak şöyle duruşu. Şurada yazıyor. Nereye açılacak? Çünkü olay şu.
Editörler seni bir gün çıkışa dövecek.
Zorlu da açılıyor tamam mı bak. Şimdi bunu en başta dersen adam çıkacak. Arkadaş yazmış da yazmış. Allah'ım başlık da diyor ki açacağı mağazanın yeri belli oldu. Oraya tıklayan adam mağazanın yerini öğrenmek için tıklıyor. Yani bence yapma. Hatta başlığa yaz. Zaten tıklayacak adam yine.
Adın ne? Neyse adın. Gerçek habere girsek göreceğiz.
Evet. Buradan... Geçen bir arkadaşımız yazmıştı bana mail. Cevap da dönemedim yoğunluktan. Abi yapmışsın keşke bana özelden yazsaydın falan dedi ama işin esprisi burada zaten yani şimdi.
Evet Mesut Çevik uzun uyuz oluyor herkes.
O... Şirket içinde yakında toplanıp böyle sopayla dövecek.
Seni dövecek. Kesin dövecekler abi ben sana söyleyeyim.
Aa haber de ben de yani şöyle bir baktım nerede diye. Çünkü ben Twitter'ı diğer yayınları eleştirmiştim. Yayınlarda şey vardı. Nereye açacağı mağaza acaba nerede falan. Orada mı? Hani falan tıkla gör falan tarzında. Ben yazdım Zorlu'da diye zaten direkt tweette. Bizimkiler de nerede açacağı belli oldu. Bak daha böyle masum duruyor. Tıklıyorsun haberin en sonunda. Küçücük ya Zorlu yazıyor. Ama kocaman ondan biraz. Öncesinde de şeyini anlatıyor işte. Tarihçesini, nerede açacak, o servis şeyde gelecek ya. Falan filan.
Bazı, şimdi SEO diye bir şey var. SEO Google'da üste çıkmak için önemli bir şeydir. Ve onun için makalenin şişkin olması lazım. Yani çok uzun. Zaten Google ağzını ediyor bu işin yani. Ama Google'da haklı. Diğer türlü de saçma sapan şeyler oluyor. Neyse Milliyet'te, Hürriyet'te falan gibi yerlerde böyle bazen uzun uzun yazarlar böyle. Hani o SEO çıkmak
4 kere
için.
Tekrarlar aynı
tekrarlar
şey
falan. Ama. Mesela atıyorum işte. Ramazan ayın kaçında başlayacak? Ramazan herkesin beklediği Ramazan 11 ayın sultanı gelmek üzere. Geldi mi şimdi geliyor. Ne zaman başlayacak?
En çok herkesin aklındaki soru
sorulardan bir tanesi bu. Ne zaman başlayacak? Büyük soru işareti. 11 Haziran. Hani böyle yolluyor. Ben artık şöyleyim zaten. Hani ilk 3 paragrafı hiç okumuyorum. Evet, neyi öyle. Açarsam açayım tık tık tık tık tık. Tamam öğrendim. Gidiyorum falan.
Bitiyor öyle bir olay oluyor. Bir diğer haberim de biliyorsunuz protez gelişmelerine karşı her zaman hassasız ve haberlerimizde yer veriyoruz arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir protez tanıtıldı. Bu ayak protezi üstündeki sensörler ve aslında motorlar sayesinde gerçek bir ayağı taklit edebiliyor. Ve merdiven çıkarken falan size uyum sağlıyor. Yani sürekli aynı mekanik hareketi yapmaktansa bir ortam analizi yapıp o ortama uygun hareketler yaparak hareket etmesini sağlıyor insanların. Ama tabii ki dizden altı kayıp olan insanlar için geliştirilmiş bir protez bu. Orada daha işlevsel duruyor.
Ama aslında, onun tabii yani daha üzerine geliştirilebilir bir prototip olması.
Tabii aslında bacak protezleri Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle inanılmaz uç seviyelere gitti. Bu motorlu protezler yeni değil. Bu birazcık daha böyle sensörleriyle falan haber olmuş konulardan bir tanesi. Vanderbilt Üniversitesi'nden geliştirilmiş. Herhalde bir üniversitede geliştirildiği için de konu oldu. Çünkü DARPA'nın Amerikan askerleri için geliştirdiği protezler vardı. Ve bunlar şu anda satıştalar, satın alınabiliyorlar. O protezlerle koşuyorsun, tek ayak üstünde zıplayabiliyorsun. Hani ya artık o protezin ötesi.
Ya film devletler askeri şeye yatırım yapmasa var ya, şu an hiçbirimizin şu an yaşamazdık yani, öyle söyleyeyim ya. Her şey savaş gücü oluşturup onu korumak üzerine, ondan sonra ya kötü bir şey iyi bir şey değil ya. Hani bu kötü veya iyi olarak yorumlamıyorum. Sadece olan şey genelde bu oluyor. O açıdan söylüyorum yani.
Evet. Ama uzuv kayıplarına karşı biliyorsunuz geçen hafta yaptığımız haberde de şunu söylemiştik. Artık hissedebilen kaplamalar geliştirebiliyorlar. Yani. Şimdi düşünseniz yani uzunuzu kaybettiniz. Öyle bir durumda bir protez takıyorsunuz. Hem bu protezde normal tutma, kavrama, koşma hareketlerini yerine getirebiliyorsun. Hem de hissedebiliyorsun.
Ya sıkıntı şu. Sıkıntı
sıcak yaşamlar, oldu, soğuk oldu, acı
güzel
var.
Yani ben mesela şimdi empati yapmaya çalışıyorum sadece. Bunlar şu an tabii ülkemizde üretilen şeyler değil.
Değil, evet. Ve fiyatları bunların ev fiyatı falan
evet,
yani.
Evet, yani ithal edilmesi gerekiyor. O zaman iki ev fiyatı oluyor falan gibi durumlar var. Yani umarım en yakın sürede yani seri üretim gibi bir şey geçebilir de.
Yani şimdi bizim de askeri teknolojilerde bir atılımımız var.
Şu var anda ama işte, bu
evet,
tarafta
ama
görmedim.
Ama protez tarafında ben de çok şey görmüyorum. Belki de üniversitelerde bu tip birimler oluşturulup buraya da yatırım yapılması lazım. Ya ama zaten hep söylüyoruz ya abi, yani ilk önce bence kaldırım yapılsın şehirlere. Engellerimizin düzgün gireceği kapılar yapılsın.
Doğru, proteze gelene kadar.
Mesela bizim şu apartmanda da, yani daha doğrusu içinde bulunduğumuz iş anında da kapıda göğe engelliler için bir tane rampa var.
O rampa engelliler için mi ya?
Abi yani o rampayı şey için alıyorlar anladığım kadarıyla. Bir yerde belediye ceza yazmasın diye hepsi zorunlu koymuşlar. Hani oradan engelliyi bırak, benim ben diyen 4x4 çıkamaz abi.
O kadar dik.
Böyle duruyor yani. Öyle imkansız. Ben birçok yerde rastlıyorum
bunu. Birçok yerde var, evet. Ben birkaç yerde. Ben kendim mesela ya inerken kaymayayım diye.
Tabii öyle bir şey yok. Yani. Ya ben sana net söyleyeyim abi. Ülkede proteze gelene kadar engelli arkadaşlarımız için yapılması gereken binlerce geliştirme ve şey var. İlk olarak da metrolardaki, İstanbul metrolarındaki, buradan eğer izleyen yetkili varsa sesleniyorum. Abi bu yürüyen merdivenleri ve asansörleri hangi firma yaptıysa o firmayla sözleşmeyi iptal etsinler. Yeniden bir ihale açsınlar. Ne de olsa vergiyi biz veriyoruz. Açsınlar uyarlayı, bozulmayan bir tane yapsınlar ya. Her gün bozulur mu lan merdiven
ben
asansör?
Ben onu anlayamıyorum ya. Evet, her gün mesela çok kalabalığız. Ama ya tepiniyor muyuz lan biz bu merdivenlerin üzerinde? Nasıl bozulabiliyor
abi,
ben anlamıyorum.
Gökdelenler var 100 katlı. Amerika'da gidiyorsun. Asansör belli yani. 50 yıllık asansör. Gökdelen yapıldığında yapılmış. Amerika'daki gökdelenler bizim buradaki gibi yeni değiller. Hepsi oldukça eskiler.
Mesela sizin
şakır şakır çalışıyor. Hiçbirinde bozulma yok. Bizim buradaki metro asansörü şakır şakır bozuluyor ya.
Yani. Sizin metro asansörü değil sadece. Metronun bir merdiveni bir hafta, hatta iki hafta bir ara sizin merdivenin bir tanesi çalışmıyordu.
Abi çalışmıyor. Onlar hep öyle. İki tanesi, üç tanesi bazen bozuluyor. Parça falan bekliyorlar. Yerli yürüyen merdiven üretelim ya uçaktan önce. Anlatabiliyor muyum?
Yani parça beklemeyelim.
Çok büyük problem abi, bu nedir ya? Bir de Alman malı herhalde o yani. Almanlar burada çuvallamışlar abi, ne söyleyeyim sana. Ya da Almanlar onu büyük ihtimalle kapalı yerler için yaptılar. Biz de yağmur suyunu falan yiyince ayvayı yiyor onlar yani, ben öyle düşünüyorum. Aynı yerde asansör ve yürüyen merdivenin bozuk olduğunu gördüm ya. Ben yürüyorum, ben sağlıklı vatandaşım. Yaşlısı, engellisi ne yapsın abi? He, zaten engelliye yol verme olayı da var. Daha kültürel olarak da bayağı bir gelişmemiz lazım. Protez ondan sonra geliyor bak.
Evet, tamam geç abi. İçimi kararttık.
100 yıl.
Geç. O zaman ben geçiyorum efendim. Biliyorsunuz bir PUBG Fortnite muhabbeti vardı. Ezelden beri süre gelen Fortnite PUBG'den çaktı mı? Evet çaktı. Bu çok görülen bir şey ama PUBG'de bu zamana kadar pek çok oyundan çaktı. Yani bu iş böyledir. Herkes birbirinden çakarak ilerler. Koskoca Resident Evil markası bile başka bir oyundan çakma olarak çıktı
PUBG piyasaya. PUBG dediğin Arma'nın değişik bir versiyonu yani.
Bu normal bir şey. Fakat olay şu, PUBG buna dava açmıştı Fortnite'a. Ve açtığı dava bayağı oyuncular tarafından irite edildi. Çünkü markaların böyle şey yaptığını görmek pek sevilmiyor. Evet. Ne olduysa o davadan çekildi PUBG. Fakat söylenen şeyler şu, bir firmalar aralarında anlaştı diyorlar. İki, biraz da kompleks bir ilişkileri var. Şimdi şöyle bir şey, ikisinin de sahibi, kısmi sahibi Tencent aslında. Tencent'in bir ortaklığı var. Evet, ikisinde de bir payı varmış Tencent'in. Onun dışında PUBG grafik motoru olarak Epic Games'in grafik motorunu kullanıyor. Unreal'ı kullanıyormuş.
Kime davranıyor, siz kardeşsiniz.
Ve şey, Epic Games'de Fortnite'in yapımcısı falan, böyle baya baya adamlar iç içe geçmişler. Herhalde şey oldu böyle bir anda. Sarmal böyle açılmayınca.
Abi avukatlar geldi, baktılar ki karşı tarafın avukatları iş arkadaşları.
Kendini dava ediyor yalnız. Bir dakika, ben kendimi dava ettim galiba diye.
Sıkıntı neydi falan
ya diyor. Da böyle bir kompleksitik var diyor ortada. O davayı salmışlar. Hayırlısı olmuş bence de. Oyuncular olarak çok fazla sevmediğimiz şeyler bunlar. Yani gerek yok böyle bir şey yani. Ne oldu şimdi? Bir sürü PUBG kullanın. Daha oyun var piyasada. Durduramazsın ki. Çıkar evet, abi bunlar. Çıkar. Yapacak bir şey yok yani. Orada mesela geçen hafta bahsedemediğim bir haber var. Ufakça geçeyim. Mesela Westworld oyun çıktı. Mobil oyun çıktı Westworld'un. Fallout Shelter vardı mobil oyun hatırlarsın. Onun kaynak kodlarını birebir almışlar mesela. O büyük olay oldu. O
dava... Kaynak kodu.
Aynen o davalık. Tamam onu davayı çakabilirsin ona. Şuradan anlaşılmış bazıları da. Aynı bug'lar Westworld Mobile'de de varmış.
Oo inanılmaz
Fallout Shelter'daki
ya,
bug'ların inanılmaz. Aynısı. Zaten açınca şey diyorsun bu Fallout Shelter'ın çakması diyorsun birebir. Ama kaynak koduna kadar aynı kullanınca baya baya sıkıntı oldu.
Kaynak kodunu nereden almışlar? Davalı. Ters mühendislik yaptılar herhalde. APK'yı çözdüler.
Ben belki de bilmiyorum. Warner Bros. Açtılar bu arada davayı. Warner Bros'un oyunuymuş galiba Westworld. Yani öyle bir durum var. Tabii Warner Bros'un haberi yoktu. Artık kim yaptıysa onu.
Evinde oturan freelancer'a mı yaptırdılar? Ne yaptı abi biz oyun lazım.
Türkiye'de çok vardı işte Hindistan'a gidip. Hindistan'dan işte tasarımcı masarımcı şey yapan. Onların da en büyük korkusu şey. Hindistan'a yaptırıyorsun da ölçemiyorsun. Adam çalıyor mu? Şey bir yerden mi araklıyor?
Tasarımcı şey. Hindistan'da genelde şöyle bir şey var. Ne istiyorsun abi onu raftan indirin verisi diye.
Hazır değil mi? 50 tane var tık tık yapıyor.
Problem yok.
Bir tane de kısa haber paylaşayım. Cyberpunk 2077'nin E3'te demosu gösterilmişti insanlara. O demosu alfa versiyonu bile değilmiş oyunun. Pre alfasıymış. Yani bayağı da bekleyeceğiz oyunu gibi duruyor. O yüzden herkese göstermemişler bu durumu ve gösterdikleri yer böyle şeymiş. Yani özellikle üzerine çalıştıkları bir yermiş. Hani böyle süslemişler orayı ki gösterilebilecek kıvama gelsin diye. Oyun bayağı erken aşamada. Benim beklediğimden daha erken bir aşamadaymış. Hatta oyunun yapımcılarından bir tanesi şey demiş röportaj verirken böyle. İşte ben bu projenin içinde olmak için 30 yıl bekledim hayatımda. Sizler de birkaç yıl bekleyebilirsiniz. Değecektir umarım falan demiş yani. Birkaç yıl dediği yeni nesil konsollara tekabül ediyor. Ama diyorlar ki PS4'de Xbox One'a da gelecek. Ama 2021'de artık.
Ya bu tip oyunlarda şöyle bir risk var. Şimdi... Seviye böyle geliyor. Birdenbire Unreal Engine yeni bir sürüm yayınlıyor abi. Evet. Mobil oyunlarda bile böyle bir seviye atlandığını falan görüyorsun. Çılgınlar gibi bir seviye atlıyor. Gerçekten basamak basamaktır bu olaylar. Şimdi o basamaklardan biri atlanırsa bunlar çıkana kadar.
Şöyle bir avantajları var. Benim tahminim 2021 geçirmezler. Bizim için çok hoş olmayacak ama onlar için belki satışları artıracak bir ihtimal şu gibi geliyor bana. Eğer PlayStation 5 döneme denk gelebilirlerse aslında bir anda 6 konsola falan satıyorlar oyunu aslında. Hani hem PS4'e satacaklar, hem PS5'e satacaklar, hem Xbox One, hem Xbox One'ın bir üstüne hem de PC'ye satacaklar. Yani alternatif çoğaltıyor. Hatırlarsın PlayStation 4'te de Battlefield'lar, Assassin's Creed'ler evet, iki tarafa birden geliyorlardı. Arada çok fark olmazdı aslında. Böyle cilalanmış öyle, hali öyle. Falan geliyorlardı.
Yüksek çözünürlükte oynayan.
Aynen öyle bir şeye denk gelebilir belki. Olay bu.
2077'yi mi bekliyorlar acaba?
Demek ki 70'e de oynuyorsun aynen. Artık böyle.
Şimdi dur bakayım. Ben senin haberleri yaparken niye şey yaptım ya?
Evet haberleri yanlış çizmiş. Ben deminden beri bunu
ben
böyle...
Ben de bakıyorum haberleri böyle yanlış çizmişiz biraz.
Şey yapıyorum.
Şimdi şöyle bir olay var. Geçen sene Computex'e gittiğimde ben ondan öncesinde de Almanya'da bir Computex'in öncesinde yani bir, yaklaşık bir buçuk sene önce filan.
Amerika'ya da gittin arada onları da söyle istersen.
Ya her şey üstüne alınıyor dikkat ettiniz mi?
Çok hassas bir dönem. Allah. Bana dokunma tamam mı? Şişman değilim ben.
Adamı yutan... Neyse konuya geri döneceğim. Bir buçuk sene önce Asus'un biz bir özel etkinliğine katıldık. ROG etkinliğine. Orada abi 32 inç işte 4K HDR monitörleri vardı. Bir güneş doğma sahnesi göstermişler. Güneş böyle görüyorsun. Yani sanki güneş gerçekten doğuyor, odaya doğuyor falan. Böyle. 1000 nitsinden ışık veren monitörler vardı böyle parlaklık seviyesinde. Sonra 32 inçlik 21'e 9 formatlı QLED ekranları vardı. Yine HDR destekli, G-Sync HDR'li, işte 100 Hz'in üstünde 144 Hz'lik monitörler falan. Abi ağzımızın suyu akmıştı. Yani monitör teknolojisinde gelinen seviyeyi gördüğümde inanılmaz. Çünkü yanına standart bir monitör koymuşlar. Kendi binlislerini falan koymuşlar. Kamera şey yapamıyor. Diğerini göremiyor. Diğerinin seviyesini indirdiği zaman. Diğeri sıfır ışık falan kalıyor böyle. Ne zaman çıkıyor dediğimizde bu senenin sonu demişlerdi. Çıkmadı hala monitör. Bak. Bir Computex'te gördük o senenin sonuydu göre. Bir Computex daha geçti hala monitörler yok ortada. Bir iddia ortaya atıldı. Dendi ki içindeki G-Sync yongaları, modülleri o kadar pahalı ki bir türlü firmalar bu monitörleri alınabilir fiyatlarda üretemiyorlar. Abi şu an bir iddia var. Nvidia'nın yeni G-Sync yongaları Intel'in Altera Aria 10 GX 480 modülünü kullanıyorlarmış. Bu modelin içinde 4 GB DDR4 bellek falan var işte 144 Hz 4K HDR şeyi falan sürebilmek
bayağı
için.
Bayağı şey gibi eskiden Mac'ler vardı ya ekranda olacak onun gibi tak oyna yani içinde.
Bir tane alırsan $2600 fiyatı var modülün.
Ne?
Nvidia toplanım yaptığı için Nvidia'ya maliyeti $500. Sadece içindeki o modülün. O monitörü sürebilmek
ne?
için.
$500 mı?
Aynen. Ben anladım niye monitörü üretemiyorlar. Bunun onu hani Asus'un gelişi, mühendisliği falan... 700-800 dolara çıkıyor desen.
Onu Türkiye'de 15 bin liradan aşağı alamazsın herhalde.
Abi en ufak monitör düşün sadece yongasını alacağım desen geri kalan hiçbir şey yok. 700 dolara falan sana maliyet olacak vergisiyle.
Sadece ön kasına benim monitöre taksam oluyor mu acaba, değil mi?
Keşke sütüp bir de böyle bir şey olsa yani. Alttan böyle. Bir de paneller falan da gelişiyor tabii şimdi. 144 Hz HDR diyorsun, 1000 nit diyorsun falan. Her şey böyle katmerli artıyor. Ortada bir şey yok. Anladım şimdi niye gelmedi.
Ya Müsçüm, bur çıkarsın da zenginler alsın ya. Yani fakirler almayı versin. Ne olacak canım?
İşte bak PUBG batıyor ediyor falan diyor ama PUBG sunuculuğundan sonra bir değişim hissediyor musun?
PUBG ben hissediyorum. Sunuculuğu beni çok değiştirdi.
Sen PUBG sunucusu oldun, ben oyunu oynamayı bıraktım. Yalnız oyun bayağı yokmuş. Değişti ya. Gitgide değişiyor. Yokmuş. Çok fazla da güncelleme yapıyorlar abi.
Değişir, seni bekleyemem.
Çalışıyorsunuz Enis. Tebrik
i̇yi
ederim.
İyi çalışıyorsun. Sanki şirketin şeyiymiş gibi, sahibiymiş gibi oldu yani. Şirket ortaklarından biri.
Bir diğer önemli gelişme var. Şimdi SD kart teknolojisi önemli. Cep telefonlarımıza falan takıyoruz. Orada artan hızlara baktığın zaman işte 100 MB saniye okuyup yazıyor falan dedim. Ooo, herkes çıkıyor böyle seviniyor falan. En büyük şey orada kapasite artışı. 256 GB işte 2 TB falan filan konuşuluyor. Şimdi yeni bir PCI Express SD kart standardı geldi. Bu standartla beraber arkadaşlar yeni nesil cihazlarda kullanmak üzere kartların okuma hızları 900 MB saniyenin üstüne çıkıyor. Ve ekstra olarak da PCI Express 3.0 NVMe standardını kullanıyorlar. Bu çok önemli.
Bir şey soracağım. Çok affedersin. Bu şaşırtıcı bir şey değil ki. Neden biliyor musun? Neden biliyor musun? Bu ekran kartı gibi bir şey. Çıkacak, olacak yani. O 2 GB da olacak.
Olacak ama şimdi bunun şöyle bir olayı var.
Tabii ki de bunun haber verilmeli, onu demiyorum ama ya artık bunlara ya bu FIFA'nın 20.sine çıkacağını bilmek gibi bir şey yani. Hani tamam bak teknoloji cahili, bir şey demiyorum. Şey, ama bu bilinen bir şey. Ya bu bir sonraki BMW'nin daha güçlü olacağını bilmek gibi bir şey yani.
Adamların PCI Express standartına geçeceği bilinmiyordu. Şimdi bildiğin ne oldu biliyor musun? Ya. Küçücük cep telefonu takabildiğin SSD'lerden bahseder hale geldik. Cahil.
Bak biz cebin damarını buldum.
Sinirlendiriyor beni ya. Bu nasıl bir şey?
Damarını buldum.
Hadi gelecek. Bir şey söyleyeceğim.
Bak aynı işte
oh,
bak.
Gel bir sıkıldım. Ay. Tamam o da gelişti. Tekerlek üç yön oldu tamam.
Şimdi bizim ne hissettiğimizi anlıyor musun oyunu konuşurken sen?
Arkadaşlar bakın bir bence toplanmamız lazım. Bu adam teknoloji konusundaki sıkıntılarını oyun üstünden bana yürüyerek gidermeye çalışıyor. Bu haksızlık.
Nefret ediyorum. Bir çıkarıyorum.
Aynen abi.
Yok sadece seni zorlamak istedim.
Ne vardı ya? Bu Amerika'da tamam, teknolojiden bu uzakta yaşayanlar var ya. Onlar şeyler yaşam.
Ay unuttum ya adamların şeyini ya. Hey ile başlıyordu. Ay neyse.
Neyse cahilliğimiz de ortaya çıktı. 128 TB seviyesine kadar da kapasite artışı olabilecekmiş artık şeylerde. Ve gerçekten bu şu tip uygulamalarda kullanılacak deniyor. Mesela SD kart takılı. Tabletinde veya cep telefonunda. Cep telefonunun belleği yetmedi. Hı hı. Zaten o kadar hızlı erişiyor ki SD karta. Diyor ki SD karta buffer açsın. Hı. Oradan çalışsın. Yani falan bellek yetmediği zaman.
Çok iyi.
Çok ben güzel. Bu haberi geçiyorum. Evet olay buna gelmiş arkadaşlar.
O zaman daha önemli haber. <Değil mi? gülüyor> Arkadaşlar şimdi söyleyeceğim haber çok önemli. Önemli bir haber falan değil. Battlefield 5'in aslında kapalı alfası başladı. Ondan bahsetmek lazım.
Başlayacak biliyoruz zaten bunu Enis.
O zaman geçiyorum.
Yok yok geçme, orada bir teknoloji de var. Sistem gereksinimleri falan var. Lütfen Enis şimdi lütfen ya.
Zerre umurumda değil sistem gereksinimleri. Çok istiyorsan söyleyebilirsin.
Oo adam tavır yapmaya başladı.
Yok yok. Battlefield 5'in kapalı alfası başlıyor. Kapalı alfası başlıyor arkadaşlar. Türkiye'de dahilmiş kapalı alfasının içerisinde. Hani giren var mı aranızda bilmiyorum. Ben çok
giren varsa yazsın, bize kod falan gelmedi bu arada.
Bize hiçbir şey gelmedi.
Aynen haberden gördüm ben de. O an özlerden başladı.
Ne zaman başlıyormuş kimse haber vermedi bize diye. Ama çok uzun sürecek mi bilmiyorum bu alfa kısmı. Ama bu çok daha olacaktır. Çok evet. Da böyle panik yapılacak bir şey yok.
Açık beta da
olacaktır. Olacaktır zaten. Betası olacaktır. Kapalı betası, açık betası, işte daha da açık betası, en açık betası falan. Yani o bayağı bir evet. Şey göreceğiz yani Battlefield 5 ile alakalı.
Ben sistem gereksinimlerinden kısaca bahsedeyim. Aslında ekran kartlarını söyleyeyim. GTX 1050 veya GTX 660 demişler. Şimdi 1050 ile GTX 660 arası hani nasıl oluyor onu anlamadım grafik kartı olarak. Sanırım AMD tarafında da 7850 demişler grafik kartına. Şey var ya çok enteresan bir şekilde. Yani uymuyor minimum sistem gereksinimi. 660 ne var 1050'nin yanında. Neyse. Diğer tarafta da hani önerilen sisteme baktığımızda 1060 ve üzeri demiş. Diğer tarafta da 480 ve üzeri. Ben önerilerini söyleyeyim. Minimum söyleyeyim. Minimum çalışmayacağı sistemler herhalde de. 1050 de çalışır bu oyun ya. Minimum nasıl?
Çalışır. Ben de
bence 1050 yok orada. Yanlış yazılmış. GTX 660 herhalde minimum. Bir de 2 GB demiş yanına. Ya bunu kim yazdı ya bu haberi? Dur ben ismine bir bakayım.
Mesut ifşalamaya devam ediyor.
Dur bir bakayım şuna.
Sen harbiden. Bak ben bir sonraki haberi söyleyeyim o zaman. Telltale oyunlarını hatırlarsınız.
Hasan Aygünoğlu. Hasan şuna bir el at ya. Bir
Hasan
bak.
Danışmaya gekleniyorsun falan. Hasan muhasebeden çıkışını aldı ya. Burada şey gibi oldu. Şey programı vardı işte. Çırak programı vardı ya şeyde.
Bence GTX 1050 orada fazladan yer alıyor. Bak net söyleyeyim.
Ya şimdi onun tartışılın her şeyi bırakıp abi. programda. Allah Allah. Tamam sal gitsin ya. Hasan'cığım kusura bakma. Böyle yapıyor. Biraz yaşlandı, uysuzlaştı iyice. İdare ediver artık Hasan. Telltale oyunlarını hatırlarsınız. Walking Dead vardı işte. Wolf Among Us vardı. Batman vardı. Minecraft vardı aynen. Ve grafik motorları da aynıydı. En sonunda o grafik motorunu salıyorlarmış. Yenisine geçeceklermiş. Ama şey gördün mü? Walking Dead'in yenisini gördün mü?
Yok görmedim.
Bayağı abi. Geliştirmişler. O grafik motorunun artık sonuna dayanmış
bak,
adamlar yani.
Bak E3'te gittim standlarını çektim. Oyun beni çok ilgilendirmiyor diye şey yapmadım. Hiç bakmadım bile oyuna.
Valla ben de son ilk sezonunu oynadım. Severek de oynadım. 3'ü oynamadım. Şimdi son sezonu geliyor galiba. 4 geliyor. Şey falan gelecekmiş yani mesela. Senin karar verebileceğinin ötesinde bayağı aktif kombat sahneleri gelecekmiş. Hani bayağı senin de kombata girebileceğin sahneler gelecek.
Baklar ki olacak gibi değil millet artık eh dedi.
Oyun satışları çok düştüğü için zaten grafik motorunu terk etmeye başlamışlar. Bu firmaların hepsi öyle. Küçüğünden büyüğüne kadar. Bir şey batana kadar hani bir şeyin suyu sıkılana kadar sömürmeye devam ediyor.
Bayağı suyunu sıktılar. Kaç oyun yaptılar abi ya?
Abi çok oyun yaptı.
Diyalogları değiştirdiler
sana
sadece.
Sana en babasını söyleyeyim. Guardians of the Galaxy çıktı. Ben bir Allah'ın kulunun etrafında konuştuğumu duymadım.
Evet öyle.
Ben unuttum bile Guardians of the Galaxy çıktığını. Hiç bilmiyorum nasıl bir şey oldu.
Bu neye döndü biliyor musunuz? Bakın. Her film çıktığında Mega Drive döneminde kasetin üstünde o filmin deli gibi karakterinin fotoğrafının olduğu ama alakasız zibidi oyunların yer aldığı kartuşlar çıkardı. Hatırlar mısın? Hatırlıyorum. Oynar mısın?
Hatırlıyorum.
O dönem o oyunlar leş olurlardı. Zaten hiçbir yerde konuşulduğunu duymazdın. Milyondan aşağı satmazlardı.
Öyleydi.
İlk çıkış 1,5-2 milyon olurmuş onlarda. Öyle. Filmle beraber çünkü filmi izliyor adam. Ha Iron Man kutunun üstünde hani Iron Man böyle duruyor.
O zaman da şey yok ki eleştiri gibi. Yani
yok.
Taahhüt edemiyorsun ki oynadığın şeyin ne kadar kaliteli olduğunu taahhüt edemiyorsun zaten. Bir şey oynuyorsun yani evet. Orada hani. Kaliteli midir, değil midir? Bir süzgeç yok ki. Direkt oynuyor, geçiyor.
İlginç oyunlar
ya, vardı ya. E.T.'nin bir oyunu vardı efsane. Oyunu bir ayda yaptırdılar adama. Dünyanın en kötü oyunu gözüküyor. Herifler kartuşlarını alıp gömdüler Texas'ta.
Evet, şaka baka gömdüler
çöle falan
ya.
Gömdüler evet. Yani. Bayağı millet iade etmiş ki o kadar. İadeleri ne yapacaklarını bilmemiş adamlar. Çöle gömmüşler. Sonra çölden çıkarmaya çalışmışlar. Haberin duyan bazı arkadaşlar satacağız diye herhalde. Bayağı çöle dalıp çıkarmaya çalışmışlar oradan. Yakmışlar falan böyle yani. Psikopat bir ortam olmuş yani. Sırf oyun kötü diye neler
bomba
neler
bomba
olmuş.
Bomba ya neler neler. Dönüşüme bak gerçekten ya, enteresan. Japonlar kozmik elmasa ulaştı diye bir haberimiz var. Aslına bakarsanız uzay projelerinin ne kadar uzun süreçte olduğunu ve sabır gerektirdiğini göstermek için bu haberi aldım. Sabır çok önemli. Çünkü bak şöyle bir şey var. Düşünsene adamlar 3,5 yıl önce fırlatmışlar abi sondayı. Gök cismine ulaşacak. 3,5 yıl boyunca evet zaten bu bilim ekibine de para ödüyorsun. Çünkü onlar o sondayı da kontrol etmek zorunda tamam mı? Gidiyor. Hayır,
bak bilim ekibinde olan da çok tereddüt anladın mı? Ulan 3,5 yıl oldu. Acaba bizi kovarlar mı? Bir şey yaptığım da
ya inmezse hani.
Hayır bir de şey yapıyorsun F5 çekiyorsun sadece falan böyle. Bir şey var mı? Yok devam et falan diye.
Gidiyor mu? Gidiyor abi tamam tarzında. Abi 3,5 yıl sonra adamlar ulaşıyorlar ve şimdi oradan örnekler toplayacak. Abi gök cisminin yaşını da söyleyeyim. 6 milyar yaşında bir gök cismi. Bunda şöyle şeyler bulmuyor muyorlar? Şimdi zaten elmas, melmas, işte platin filan değerli madenler bunun içinde vardır. Titanyum, uranyum filan ama asıl bir de organik bileşenler var mı yok mu? Şimdi çünkü bilim insanları organik bileşenlerin de nereden geldiğini, tam olarak organizmaların nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyorlar uzayda. Ve orada bir organik bileşenler bulabilirlerse şeyi de anlamlandırabilecekler. Dünya dışında başka gezegenlerde de yaşam olabilir. Bu arada yaşam derken de tabii yani aslında bilim insanları
modern yaşam olarak değil
aradığı
yani.
Aradığı yaşam illa bir insana paralel yine çok gelişmiş bir varlık da bulmayabiliriz. Yani gidip orada yaşayan bir hayvan
bakteri,
da bulabilirsin. Yani
bakteri bulsan yeter
aynen,
zaten.
Aynen bakteri yani. Bulsan yeter ve o bakteri aslında başka hastalıklara çare bulur ya da başka hastalıklara neden olabilir.
Tabii.
İnsanın sonuna
getirebilir.
Veya
insanların dünya dışında alternatif bir yere kurulmasına sebep olacak ha, bir yaşam
evet.
Şeysin.
Yani olur. Öyle bir hayatta kalma mekanizmasına, savunma sistemine sahiptir ki onun yaşamını, işte onu hayatta tutan bileşenleri bulurlarsa burada başka şeyler yapabilirler.
Abi bak,
yani.
Şu da çok önemli. Ben onu bilmem ama her koyun kendi bacağına.
Program başlığına ona göre. Ve şu anda oradan örnek toplamaya başlamışlar. Bu gerçekten çok önemli. Japonların da aslında uzaydaki varlığının bir göstergesi bu. Çok uzun zamandır kendi roketlerini geliştirip mini evet. Roketlerle uzaya uydu yerleştirme yarışında olan ülkelerden bir tanesiydi.
Bilim adamı olmak ne kadar zor bir şey ya. Şundan dolayı. Tabii zor bir şey de hani şimdi mesela sen bir video çekiyorsun. Hemen yayınlamak istiyorsun. Evet. 2 gün sonra sonucu görmek istiyorsun. Yorumları merak ediyorsun olmuş diye. Adam bir işe girişiyor. Yapıyor. Gönderiyor. 3,5 yıl bekliyor. İniyor bir de yorumları var oldu mu da ölür onun
bir
çocuğu
de şey
falan.
Var başarısız da olabiliyor biliyorsun gidip çakılıyor abi yani.
Çakılıyor 3,5 yıl beklemişsin çakılmış falan hani stresten var ya kafada saç maç kalmaz yani.
Kalmaz bir de şunu görüyoruz hani hep böyle bir geyik vardır ya abi oyun 3 sene sonra çıkacak oyun motoru değiştirse ne olacak falan filan diye. Adam satış. Öyle bir teknoloji geliştirmiş ki yani şu an hayretle karşılıyoruz adam 3,5 yıl önce fırlatmış falan yani aslında düşünecek olursak.
O şey diyordu ulan keşke 6 ay daha bekleyip böyle fırlatsaydı falan diyordu olabilir şu anda yani.
Ya bir de hesap kitap işleri gerçekten uzay kısmında beni hep büyülüyor. Bir diğer haberim de çok enteresan. Şimdi evinizin önünde böyle bir van tipi araç falan gördüğünüzde hep böyle FBI, CIA filmlerinde vardır ya, içinde böyle tipler vardır. Acaba var mıdır yok mudur diye böyle bir geyik yaparsın o filmleri izledikten sonra. Sürekli bir aracın düşünsene evin önünde park edip durduğunu falan.
Bende maliye var abi. Valla evin önünde mali aracı var. Her seferinde şey oldu, borcum mu vardı, bir sıkıntı mı vardı diye. Bayağı adam orada yaşıyormuş meğerse.
Arabada.
Hayır. Arabada
paraları sayıyor
arkada
sürekli.
Dinliyor falan bölüm geziyor falan. Araba çünkü van tipi bir araba böyle. Büyük mali arabası. Arkada hesaplıyor falan böyle.
Bombaymış. Abi şimdi bunlar da şey geliştirmişler. 500 metreden cep telefonlarının açıklarını bularak cep telefonlarını hackleyen bir araç. İçinde işte yaklaşık olarak 4 milyon dolarlık teçhizatıyla bir araba duruyor. 500 metre çevredeki bütün cep telefonlarını hackleyebildiklerini iddia ediyorlar.
Bunu geliştirebiliyor musun abi? Yani bu abi, yasal bir şey mi?
İlk gün açıklarını kullanıyorlarmış. Bir sürü açık var biliyorsun, şimdi hep kapanıyor, yamanıyor falan. Bunlar firmalara bildirmiyorlar. Bunlar da bunu satıyorlar. Böyle bir firma.
Böyle açıklıyorlar. Böyle
drone'unu
şey
yapmışlar abi. Drone'u da 3 milyon dolara falan satıyorlarmış. Alıyorsun drone.
Ya adam şimdi bir dakika. Adam şunu mu yapıyor? Bunlar bir firma bu arada. Vicepear diye bir firma.
Evet.
Bunlar şimdi şunu yapıyor. Merhabalar, biz illegal bir iş yapıyoruz. Bu işi biraz daha duyurmak istiyoruz. Bu da bizim basın bültenimiz diye haber mi çıkıyorlar?
Fuarda sergilemişler la, güvenlik fuarında. Araç var. Sas. Abi bunu bizi buradaki şimdi herkese ekliyor. Şunu ekleyeyim mi? Filan tarzında. Şunu bir eklesene filan diyor. Sen yanına gidiyorsun, kanıtlayan evet, sen çıkış çıkır.
Aa, hitlendim falan diye böyle.
Aa, bu benim cüptak fotoğrafım filan.
Hoş geldiniz.
Aynen öyle.
Vallahi enteresanmış ya.
Fantastik değil mi olay?
Fantastik.
Ve Android, iOS fark etmez, biz hackleriz diyorlarmış.
Türk mü acaba bunlar?
Ya da satıyor abi, biz bunu hackleyemedik. Daha onlar için sürüm çıkmadı falan tarzında bekliyorsun böyle.
Evet.
Ama şunu da görüyorsun. Yani biz diyoruz ya, güncellemeler cep telefonlarında sadece güvenlik açısından bile çok büyük önem taşıyor. Yani geri kalan özellikleri siz bir kenara atın. Yerli firmaların bence üstüne durması gereken konu, birçok yerli üretici de güncelleme hak getire vermiyorlar ne yazık ki. Evet. Hani Turkcell'den bir telefon aldın T60 falan, güncelleme gelmiyor. Halbuki la güvenlik güncellemesini ver bari. Bak adam işte böyle vanın içine geliştiriyor teçhizatı. Yani öbür gün bunu küçük boyutlara da indirecek. Belki de var. Watch Dogs'taki gibi belki de bir cep telefonundan adam oturup seni uzaktan ekliyor. Bilmiyorsun ki. Yani bilmiyorsun, anlatabiliyor muyum? Senin haberin olmuyor zaten. Bilsen olayın şeyi
hackleme
kaçıyor.
Kalmıyor zaten.
Bir de fantazisi kaçıyor yani. Hacklendin. Ha bak, hackleniyorum. Bak şimdi girdi karşıdaki filan tarzında.
Değil mi? Yazıyor kocaman. Aynen. Böyle.
Yine kimler girmiş. Çık çık çık böyle atıyorsun hepsini. Ondan sonra telefona giriyorsun.
Mobilyaya dönmüş. Kovuyor hepsini.
Ya da 10 kişi var yavaşlamış telefon. Her gelen girmiş böyle.
Çıkar lan, kim girdi benim telefonuma diye kafede bağırıyor.
Yani olay orada. Güvenlik güncellemeleri çok önemli. Bir de abi güvenlik seviyesi nedir ya? Bu nedir ya? Dediğin gibi.
Evet,
selamun aleyküm abi, bizim bir geliştirdiğimiz araç var, komşunu ekliyorsun, bak wifi'ni kullan. Evet, bir de yalnız en basit indirgenmiş ha, komşunun wifi'ni kullan.
Bu nasıl bir şey anlamadım. Ya şöyle diyor herhalde adam, biz yapıyoruz, hacklemiyoruz. Siz alırsanız siz eklersiniz, satmak suç değil ama siz alıp kullanırsanız suç mu yani, öyle mi oluyor bu iş?
Ya da ben diyorsun ki bu çalışmıyor, biz hiç eklemedik ki abi filan, çalıştırmadık ki biz.
Ta tütümüz var, dene, al dene bakalım. Senin clickbait diline gelelim çok
abi,
kısa.
Abi clickbait Mesut diyorlar. Bu clickbait değil be Enis'ciğim.
Clickbait, bizde clickbait'in tanımı biraz yanlış yapılıyor. Clickbait aslında biraz şey. Ya tanımı aslında yanlış demeyeyim de tam oturmuş bir tanım
abi
yok.
Bak şöyle bak. Enis'in kafasını kırdım. Şöyle bir fotoğraf koyuyorum, tamam, tamam mı? Ondan sonra içeride öyle bir şey olmuyor. Sonunda şöyle yapıyorum. Biz başlığa yazdık ya, dur bir de post çekilelim diyorsun.
Ben de clickbait oluyorum. Yani clickbait bence eğer o başlıkta içeriği yansıtmıyorsa, o başlığın karşılığı içeride yoksa clickbait derim.
Evet. Aynı yoksa başlığı gibi izle merak ettiysen, çık bizden
şimdi
mesela.
Şu, çıkma ama tabii. Donanımı benim izleyici grubu alışık değil çok fazla bu tarz başlıkları. Yani ne normalde ikisi bir 10. bölüm, ikisi bir 11. bölüm.
Yok, bizde ikinci ikisi bir öyle değil. Neydi biliyor musun?
İkisi bir teknoloji bir oyun.
Yok abi, minibüsteki olay falan tarzında böyle.
Hep böyle.
Yani minibüsten inmeyen adam falan, öyle böyle değişik başlıklar atardım ben.
Sen eski clickbait'lerden misin?
Yok öyle değil yani, hep böyle fantastik olur işte. Şeyde ondan sonra iftarda içilen soda tadında teknoloji programı falan yazardı.
Ha öyle geyik şeyler
yazardı. Ama YouTube'da yani o gitmedi. Bak donanım haberde hala gidiyordu ama YouTube kullanıcısı anlam veremedi o başlığa. Biz dedik ki şimdi YouTube'da da varız. Enis'le beraber, hatta seninle beraber konuştuk bunu. Yani nasıl
yoktum
yapsak diye.
Ben yoktum.
Yok gerçekten donanım. Yok gerçekten diyor, adam itiraf etmiyor. Ben de yok gerçekten konuştuk filan da.
Ben donanım haber ne bilmem, hiçbir şeyden bilmiyorum. Yok dedik ki yani ilk, yani en önemli haberin başlığını taşıyalım.
Ve onu ilk başta sunalım. Yani bizim evet de şeyimiz buydu, çünkü ne dedik? Giren adam küfür etmesin abi. Eğer haberi merak edip girdiyse vakit de kaybetmesin. İzlesin çıksın gitsin yani.
Hala da kaybediyor ama bir 30 saniyesini uzun. Ama şu introyu bence artık biraz şey yapalım ya.
Kısaltalım. Ama ben introya reklam alacağım
ama
da.
Ama şöyle bir şey var. İzleyiciler...
Daha introya reklam alacağım, onu çıkartmam.
İntro'yu kısaltalım ama izleyiciler de şöyle bir şey var. İkiye bölünmüştü hissediyorum ben. Mesela introyu kaldırınca, ya biz introyu görünce bir şey oluyor. Hadi bakalım başlıyor. Hani...
Ama öyle bir müzik var. Gün gün gün filan tarzında.
Artık o kadar şey oldu ki tahammülümüz yok ki. Senin de tahammülün yok, benim de tahammülüm yok. Neden biliyor musun? Mesela bir şey için giriyorsun hakikaten videoya. Ya bizim izleyicinin, asıl kemik izleyiciden bahsediyorum. Onlar muhabbete geliyor. Hani orada Çin'deki drone haberini merak ediyordur belki ama asıl olarak muhabbete gelen adam oluyor.
Yok da teknoloji merak ediyorlar. Birisi söylüyor en esas konuşsun diye.
Neyse, hadi bir şey demiyorum. Bak o adam için şey yok ki. Hani intronun başlaması bir sıkıntı değil. Hani bir dizi introsu gibi. Sanki çok o kadar kaliteliymiş gibi. Başlıyor falan böyle diye giriyor ama biraz daha böyle hani bilgi almaya gelen adam için belki sıkıcı olabilir. Bilmiyorum ama biz gidiyoruz işte ya.
Oğlum teknoloji ve oyun programı diyoruz. Ne muhabbetine gelecekler? Zaten adam bilgi almaya geliyor. Öyle mi açıkladı ki programı?
Hay onu demiyorum.
Ama yani biz boş konuşuyoruz ama yani izleyen var öyle ilk başta da izle çıksın filan tarzı. Ben
sen,
bunu yakıştıramadım.
Ben hala sinirlisin sen.
Ben minibüs olayını anlatayım sana.
Ben umurumda bile değil abi, görüşürüz.
Çok kendim sinirleniyorum minibüste bak.
Söyle hadi söyle.
Abi şu var. İlk önce arkadaşlar şu konuda bir anlaşalım. Koltuk babadan oğula devredilebilen bir şey değildir, tamam mı? Bak şöyle bir olay yaşadım. Şimdi bir kadın oturuyor. Ben de ayaktayım, bekliyorum. Ama ben öyle bir yerde oturuyorum ki ilk inenin koltuğuna ben oturacağım. Tamam mı?
Duruyorsun.
Öyle
tamam. Bir kilit nokta var.
Sırnacık bir yerde duruyorum.
Nerede çünkü... durduğunu anladım şu anda.
Evet. Ondan sonra kadın da, İkisi de yaşlı değiller bu arada. Annemden daha gençler, onu söyleyeyim. İkisi de bindiler. Annem de gençtir. Kadın oturuyor koltukta ve muhabbete başladılar. Diğer kadına böyle uzaktan böyle sakta ona muhabbet ediyorlar. Kulaklık var bende ama duyuyorum. Kadın dedi ki salı pazarına gezmeye gidiyorum. O da dedi ki iyi geziyorsun ha falan dedi. Tamam sen nereye gidiyorsun? De hastaneye gidiyorum dedi kadın da. Ha dedim, hastanede inecek bu. 5 dakika iniyor dedim. Mis. Benim çünkü ondan sonra bir yarım saat yolum var.
Evet, çok heyecanlı.
Abi kadın inerken bana dedi ki beyefendi, aşağı inebilir misiniz dedi. Aşağı inmeme gerek yok. Arkamdan geçebiliyor. Ben anladım. Arkadaşını yeri paslayacak. Salı pazarına gidene. Dedim ki geçebilirsin. Geçti salı, oturdum.
Salı pazarına giden ayakta mı?
Ayakta. Heh. Geçtim oturdum, tamam, tamam mı? Sonra bu bozuldu baya. Tam iner ayak bana dedi ki beyefendi dedi, ben arkadaşıma vermiştim yer dedi. Arkadaşıma bırakmıştım dedi. Siz dedim inmiyor musunuz? Sen iniyorsun dedim yani. Yer falan bırakmadın. İniyorsun. Koltuğundan kalktın yani, tamam mı? Yerini bırakamazsın zaten öyle. Dedi ki arkadaşım bacağı ağrıyor ama. La arkadaşının bacağı ağrıyorsa indiğinizden beri 15 dakikadır sohbet ediyorsunuz, kafasını uzatmışsın. 15 dakika önce vereydin ya. O yer verme olur bak. Allah'ı var, ona bir şey itirazım yok. İnerken kalkıyor ama inerken de böyle yapıyordur. Ben iniyorum. Bu koltuğu sana devredeceğim en için. Başka kimseye verme. Bir bu, tamam mı? Sonra indi gitti zaten, yanındaki kadın utandı o ayakta olan. Dedi ki yok yok beyefendi, aman dedi, kalkmayın sakın falan dedi. 5 dakika sonra da oturdu yani. Dünyanın sonu değil, tamam mı?
He, sen 5 dakika oturacağım diye kavga ettin yani.
Yok abi, ben orada şeye sinir oluyorum. Koltuğun böyle devredilmesini. Yaşlı insan gelir anlarım, tamam mı? Ayakta duramıyordur. Bir diğer olay. Ayaktayım. Sırtıma şeyi açtılar abi. Pencereyi. Oturanlar. Abi nasıl esiyor püfür püfür, tamam mı, sırtıma? Ben de kapattım bir tanesini. Ceyran yapıyor zaten yani ayaktakiler için. Kulaklık noise cancelling olduğu için hiç kimseyi duymuyorum ama. Dünyadan soyutlanmışım. Bunlar bağırmışlar falan böyle arkamdan. Sonra bir daha açtılar. Ben bir daha kapattım abi. Adam bu sefer böyle yaptı. El temasına deli oluyorum zaten şeyde. Birisinin böyle
dokunmasına falan. Nasıl iletişime geçecek seninle?
Abi indirdim. Dedi ki beyefendi dedi, çok sıcak dedi, tamam mı? Dedim sırtıma çarpıyor. Yanındaki çocuk dedi ki, kibar bir çocuk vardı tam. Ya beyefendi dedi, anlıyorum dedi, siz de Ceyhan'da kalıyorsunuz ama dedi, bari şoför beye söyleseniz dedi, havalandırmayı açsa dedi, tamam mı? Abi 3 tane adamlar, bak şöyle bir döndüm, şöyle bir baktım, sinirlendiğimi anladı çocuk yalnız. Siz niye söylemiyorsunuz dedim ya.
Bir şey söyleyeyim
çocuk
mi?
Çocuk ne dedi biliyor musun? Aynen böyle yaptı. Ben dedi tartışma çıkmasın diye istedim dedi. Abi adam yine açtı, ben yine kapattım, tamam mı canım? Ve o camı açan adam 5 dakika sonra indi la. 5 dakikalık mesafe için yapıyormuş bunu.
Şimdi bak bu konuda çok tartışma çıkacak.
Eşim anlattım dedi ki bir gün sen dedi dayak yiyeceksin dedi.
Bir şey söyleyeceğim. Sen benim şu anda en uyuz olduğum insan tipi olabilirsin. Ben çünkü...
Abi kendisi söylesin, havalandırmayı aç reis, kapatıyorlar camı falan desin yani.
Ben çünkü camı kapatana da uyuz. Yani şöyle bir şey. Şimdi normalde şöyle düşün mesela. Koltukta oturuyoruz. Teyze var mesela, cam kenarına oturuyor. Tamam mı? Camı kapatıyor mesela. Biz de arkada ölüyoruz. Teyze diyor ki çok Ceyran yapıyor.
Evet.
Yapıyor ama ölüyoruz ulan arkada. Sen Ceyran'da kalıyorsun ama kalk o zaman
abi,
oradan.
Havalandırmaya
o zaman kalk oradan. Kalk oradan başka yere otur
ayaktayım
kardeşim.
Ayaktayım la.
Bana ne kardeşim, başka yere geç.
Sen oturuyorsun, kalk ya.
Gel yerime otur
tamam,
o zaman.
Şöyle, evet öyle bir şey olabilir.
Onu kalkarsın. Deseydin bana, ben kalkardım.
Yok adam kalkmıyor. Kalk abi Ceyran'a karşı sen otur, tamam mı böyle. Suratına doğru essin o felç edici rüzgar.
Aynen öyle.
Ben doğruya oturayım. Ben pişmeye razıyım bak.
Ben kalkardım. Kalkar oraya geçerdim.
Ha işte adama deli olduğu mu? Sana işsin, sen geber, ben burada serinlemeye devam edeyim. Ulan öyle iş mi olur?
Şeyde konusunda da biraz muallaktayım. Arkadaşına yer verme konusunda. Çünkü...
O koltuk onun mu oluyor tapulu? Babadan oğla.
Tapulu olmuyor ama şimdi genel bir şey. Sen düşün mesela, tamam mı? Çok samimi arkadaşına beraber yolculuk ediyorsun, tamam mı?
Sen sonradan biniyorsun ama. Aynı öyle anda mi? Değil. Tabii kadın sonradan bindiler. Yoksa tabii ki o apayrı bir şey. Yan yana bile değiller.
Çünkü şöyle hani beraber bindilerse onu paslaşmış oluyor, sonradan bindiyse.
Sonradan biniyor kadın.
İlk binenin hakkıdır
bir
bence
de. Bir de benden sonra biniyor.
Ya işte ilk binenin hakkıdır bence de yani.
Evet. Aa öyle iş mi olur? Düşünsene Enis sonradan binmiş yarım saat sonra ben kalkarken şey yapıyorum. Kanki gel bak sana ne vereceğim.
Sen iyi tartışıyorsun. Benim umurumda bile olmuyor biliyor musun? Ben birine mesela
bir gün dayak yiyeceğim zaten.
Ben biri bir şey dediğim
zaman. Oğlum dün de ne yaşadım biliyor musun? Son söyleyeyim.
Söyle.
Lan yanımdaki çocuk kapladığı yer 1,5 insan yeri. Kolu şöyle duruyor çünkü. Deli oluyorum yine temas var çünkü böyle sürekli değiyor tamam lan değme lan ben böyle durmuşum ben salak mıyım böyle duruyorum ben de böyle durayım tamam mı şöyle daha rahat giderim falan. Lan minibüs boşaldı çocuk hala yanımda böyle duruyor daracık bir yerde duruyoruz ikisi. Abi en sonunda kavga çıkartmaya yaklaştım ittire ittire onu boş olmasına rağmen minibüs boşa geçtim çocuk şöyle bir baktı bomboş yerde olduğumu duruyor herhalde düşündü ne yaptığını sonra döndü. Ama ben dayak yiyeceğim diye hissediyorum.
Sen arabayı bir önce al. Çok şey yapma. Sen belli ki o sinir şeyini kaybetmişsin ya.
Abi
o...
toplu taşıma daha hızlı geliyor diyorum ama hani dayanamıyorum.
Bağışıklık sistemi vardır ya. Senin bağışıklık çökmüş tekrar kazanman için. Ya zaman geçirmen lazım işer ya sal boş ver yani.
Ya çok
uğraşma.
Arabayla gidip geldim anlamadım ki ya. Benzin pahalandı.
Evet benzin pahalandı ya.
Şaka maka sadece giriş fiyatına daha aşağısına 80, geliş gidiş yapıyorum.
80 kuruş daha zam geliyormuş galiba gibi bir şey okudum ama doğru mu bilmiyorum.
Sen dua et 1 lira 1,5 lira gelmiyor. ÖTV'yi puşladılar ya birazcık şey olmasın diye 7 liraya geçmesin benzin diye bence. Hmm. O 7 liraya geçecek abi. Allah sonumuzu açsın. Araba duruyor zaten. Satalım mı diye düşündük. Satsan alamıyorsun da öyle de bir garip bir şey oldu.
Yani ya araba değeri yükseldi ama senin araban da yükseldi ama tüm arabaların da değeri yükseldi.
Evet,
yani
öyle bir durum oldu. Yani satman bir şeyi kurtarmıyor ne yazık ki. Maalesef. Ev kredisi çekmen gerekiyor ya. Neyse arkadaşlar.
Kendinize iyi bakın.
Minibüsle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bu sona kadar izleyenler için özel bir bölümdü. Görüşmek üzere. Beni görürseniz Allah için dokunmayın.
Dokunmayın çok sinirli adam kardeşim dokunmayın. Görüşürüz.
İkisi bir 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus ve G56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.